Ayrım 21.
Sayfa 199. Rumbel yemeği istememişti. Hiç konuşmadan çoban ateşinin başında dirseğini dayamış olarak yatıyor, anlamsız, kızarmış gözleriyle Rus erlerine bakıyordu. Ara sıra uzun uzun inliyor, sonra gene susuyordu. Morel onun omuzlarını işaret ederek subay olduğunu, çok üşüdüğünü, sıcak bir yere götürülmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Ateşe yaklaşan bir Rus subayı, tutsak bir Fransız subayının ısınabilmesi için yanına gelmesine izin verip vermeyeceğini öğrenmek için albaya adam gönderdi. Albayın yanından dönenler, Fransız subayının getirilmesini buyurduğunu söyledikleri vakit, bunu Rumbel'e bildirdiler ve oraya gitmesini söylediler. Rumbel kalkıp yürümek istedi ama olduğu yerde sallandı. Yanındaki er tutmasaydı herhalde yere düşecekti. Erlerden biri Rumbel'e alaylı alaylı göz kırptı. Ne oldu? Saldırganlık ederseniz işte böyle olur. Her yandan eri şakadan azarlayan sesler duyuldu. Aptal, ne saçmalayıp duruyorsun? Köylü. Ne olacak? Başka ne beklenir bir köylüden? Rumbel'in çevresini almışlardı. İki kişi onu ellerinden ve ayaklarından tutup köy evine doğru götürdüler. Erler onu götürmek üzere yola koyuldukları sırada birden boyunlarına sarılıp ve acınacak bir tavırla ''Ah yiğitler, ah benim sevgili dostlarım, işte erkek diye buna derler, benim yiğit, benim sevgili dostlarım'' diye coşmaya başladı. Çocuk gibi başını erlerden birinin omzuna dayamıştı. Bu arada Morel en iyi yere yerleşmiş, çevresini erler almıştı. Gözlerinden arada bir irin sızan kısa boylu, tıknaz ve şapkasının üzerinden mendil bağlamış Fransız erinin sırtında bir kadın kürkü vardı. Sarhoş olduğu belliydi. Yanında oturan ere sarılmış, kısık bir sesle, kesik kesik bir Fransız şarkısı tutturmuştu. Erler ellerini bellerine dayayarak onu seyrediyor, kahkahalarla gülüyorlardı. Morel'in sarıldığı, şakadan hoşlanan şarkıcı er, ''Nasıldı, nasıldı, bana da öğretsene, nasıldı?'' ''Ben hemen öğrenirim nasıldı?'' diyordu. Sonra, ''Yaşasın 4. Henry, yaşasın o kahraman kral!'' diye göz kırparak şarkıyı yineledi. ''Bu şeytan gibi herif!'' Gerçekten şarkının havasını kapmıştı, ellerini sallayarak Rusça, ''Virarika, vifseruvaru, sidya bilaka!'' diye yineledi. Her yandan coşkun ve neşeli kahkahalar yükseldi. ''Aslan, aferin sana, ho ho ho!'' Morel de gülüyor, gülerken de yüzü kırışıyordu. ''Haydi döktür bakalım, biraz daha, biraz daha.'' Üç yeteneği vardı onun, içmek, dövmek ve çapkınlık etmek. ''Doğrusu iyi de oluyor, haydi bakalım, haydi bakalım, Karatayev.'' Karatayev çaba göstererek, ''Kü'' dedi, ''Kü'yü'' Dudaklarını güçlükle büzerek heceyi uzatıyordu, gene şarkıya başladı. ''Letrip tala, debu deba ve devre telaga.'' ''Aman ne güzel, baksana bizimkine.'' Tam Fransız kesildi. Hay tanrım, ho ho ho, bana bak. Sen biraz daha yemek ister misin? Şuna biraz lapa versene. Açlık çektikten sonra karnı çabuk doymaz. Morel'e gene lapa verdiler. O da gülerek bu üçüncü çanağı kaşıklamaya koyuldu. Morel'i seyreden bütün gençerler neşeyle gülümsüyorlardı. Böyle saçmalıklarla uğraşmayı uygunsuz bulan yaşlı erler, çoban ateşinin öbür yanında yatıyor... Ama onlar da ara sıra doğrulup dirseklerine dayanıp gülerek Morel'e bakıyorlardı. Aralarından biri kaputuna sarındı. ''Ne de olsa bunlar da insan.'' dedi. ''Aman tanrım, gökte ne de çok yıldız var. Anlaşılan ayaz çıkacak.'' Artık hiç kimsenin kendilerini görmeyeceğini biliyorlarmış gibi siyah gökyüzünde daha çok parlamaya başlamıştı yıldızlar. Kimi vakitte titreşerek kendi aralarında sevinçli ama gizemli bir konuda harıl harıl fısıldaşıp duruyorlardı. Fransız ordusu matematik bir kesinlikle uzayan bir çizgi üzerinde ilerliyor ve gene matematik bir kesinlikle eriyordu. Bu deyin çok yazıya konu olan Berezina Savaşı yalnız biriydi çatışmaların. Seferin sonucunu sağlayan bir bölüm değildi üstelik. Berezina konusunda Fransızların bu deyin çok yazı yazmalarının daha da yazmayı sürdürmelerinin nedeni Fransız ordusu ilerledikçe adım adım başına gelen felaketlerin burada bu köprünün üstünde bir araya toplanması ve herkesin aklında yer eden trajik bir görüntü halini almasıydı yalnız. Hepsi bu. Rusların Berezina konusunda bu deyin çok konuşup yazmalarının nedeni, savaşların olup bittiği sahnelerin uzağında, Petersburg'da, Napolyon'un Berezina Irmağı üzerinde yakalanmasını, tuzağa düşmesini gerçekleştirecek stratejik bir planın hazırlanmış olmasıydı. Planı Puffel hazırlatmıştı. Her şeyin plana uygun olarak gerçekleşeceğine bütün herkes inanıyordu. Bu yüzden Fransızları felakete sürükleyen asıl nedenin Berezina Irmağı'nın öbür kıyısına geçiş olduğunu üsteleyerek söyleyip duruyorlardı. Oysa doğru söylemek gerekirse Berezina üzerinden geçiş, Fransızlar için top ve tutsak yitiği bakımından sayılarının da gösterdiği gibi Krasnoye'deki savaştan daha az mahvedici olmuştur. Orduların Berezina üzerinden öbür kıyıya geçirilmesinin tek önemi artık kuşku götürmez bir kesinlikle, apaçık olarak kaçan ordunun yolunu kesmek için yapılan bütün planların yanlışlığını, Kutuzov'un da tüm olarak orduların da istedikleri şeyin, izlenilebilecek tek yol olduğu konusundaki görüşün, yani düşmanı kovalamaktan başka hiçbir şey yapılmaması gerektiği görüşünün doğruluğunu göstermesidir. Fransız ordusu kalabalık bir durumda, gittikçe artan bir hızla, tüm gücüyle yöneldiği amaca doğru koşuyordu. Yaralı bir canavar gibi kaçıyordu. Yolunu hiçbir şey kesemezdi. Kıyıdan kıyıya geçişi sağlayan önlemlerden çok, köprülerin üzerindeki devinim kanıtlamıştı bunu. Köprüler yıkılınca, silahsız kalan erlerle Fransızların konvoylarında bulunan kadınlar, çocuklar ve Moskovalılar arkadan bastıran itişin etkisiyle, teslim olacak yerde yalnız ileriye, buz tutmuş suyun içindeki kayıklara doğru koştular. Bu telaşı anlamak zor değildi. Kaçanların da, onları izleyenlerin de durumu aynıydı. Kendi arkadaşlarının arasında kalan her insan, felaket gelip çatınca onların yardımına, onların arasında kendisine verilen belirli makama güveniyordu. Ruslara teslim olursa aynı felaketlere düşecek, üstelik yaşamak için karşılanması gerekli ihtiyaçları bakımından en alt basamağa inmiş olacaktı. Fransızların, Rusların eline düşen ve kurtarmak için duydukları bütün isteğe karşın ne yapacaklarını bilemedikleri tutsaklardan yarısının soğuktan ve açlıktan öldüklerini güvenilir kaynaklardan öğrenmelerine gerek yoktu. Duyumsuyorlardı ki başka türlü olamazdı. Acıma duygusu yüksek olan Rus komutanları ve Rus ordusunda hizmet gören Fransızlar bile sevdikleri halde tutsaklar için hiçbir şey yapamıyorlardı. Fransızları mahveden şey Rus ordusunun felaket denecek derecede kötü durumda olmasıydı. Ekmeği, giysileri, aç ve yaralı erlerin elinden zorla alıp bunları kin duyulmayan, zararsız, suçsuz ama hiçbir işe yaramayan orada bulunmaları gereksiz Fransızlara vermek yersiz bir şey olacaktı. Gerçi kimileri bunu da yapıyorlardı ama yalnız birkaç olaydı bu. Geride tam anlamıyla kaçınılmaz bir felaket bekliyordu. İleride ise umut vardı. Bütün gemiler yıkılmıştı. Hep birlikte kaçmaktan başka hiçbir kurtuluş yoktu. Fransızların bütün gücü de bu genel kaçıştan ileri geliyordu. Fransızlar daha ileriye doğru kaçarak, geride gittikçe daha da acınacak durumda bulunan kalıntılar bıraktıkça, büyük umutların bağlandığı Petersburg planı, sonunda ortaya çıkan Berezina geçişinden sonra, birbirlerini suçlayarak tüm sorumluluğu özellikle Kutuzov'un üzerine yükleyen Rus komutanlarının hırsları daha çok alevleniyordu. Berezina ile ilgili Petersburg planının başarısızlığından Kutuzov'un sorumlu olduğu varsayıldığı için, ona karşı duyulan hoşnutsuzluk, küçümseyiş ve onunla yandan yandan alay etme eğilimi giderek daha çok belirginlik kazanıyordu. Bu gizli gizli alaylar, bu küçümseyişler elbette bir saygı perdesi altında yapılıyordu. Ama bu tutum öylesine kendini duyumsattırıyordu ki Kutuzov onun niçin suçladıklarını sormaya bile olanak bulamıyordu. Kimse onunla ciddi konuşmuyor, herkes ona rapor verir ya da ondan herhangi bir iş için izin isterken can sıkıcı bir görevi yerine getiriyormuş gibi davranıyor, arkasından da birbirine göz kırpıyor, dahası her fırsatta onu aldatmaya çalışıyordu. Bütün bu insanlar, özellikle yaşlı adamı anlayamadıkları için onunla hiçbir konuda konuşulamayacağını, yaptıkları planın derin anlamını hiçbir zaman kavrayamayacağını ileri sürüyor, kendisine ne söylense onun gene aynı anlamsız, boş sözleri yineleyerek karşılık vereceğini, onlara göre bütün o sözler boş sözlerden başka bir şey değildi, altın köprüden sınıra bir yığın serseriyle varmanın doğru olmayacağından ve buna benzer şeylerden söz edeceğini söylüyorlardı. Gerçekten de bütün bunları ondan daha önce işitmişlerdi. Kutuzov'un bütün sözleri, örneğin besini beklemek gerektiğini, erlerin ayağında çizme bulunmadığı gibi, o deyin yalındı. Kendilerinin önerdikleri planlarsa o deyin karışık, o deyin zekice hazırlanmış şeylerdi ki, onlara göre onun artık bunamış bir yaşlı, kendilerinin ise deha sahibi, nüfuzlu komutanlar oldukları apaçık bir gerçekti. Özellikle ordunun dillere destan olan Petersburg kahramanı Amiral Wittgenstein'ın güçleriyle birleşmesinden sonra genel karargâhtaki bu hava ve dedikodu bütün sınırları aştı. Kutuzov bunu görüyor ama içini çekerek omuzlarını silkmekten başka bir şey yapmıyordu. Yalnız bir kez Berezina'dan sonra ve Çar'a aynı raporu gönderen Bengtsen'e şu mektubu yazdı. Hastalık yüzünden geçirdiğiniz krizler dolayısıyla lütfen bu mektubu alır almaz Kaluga'ya gidiniz ve orada yeni buyruklarla Majeste Çar'dan gelecek atanmayı bekleyiniz General Hazretleri. Ama Bengtsen ordudan uzaklaştırılınca yerine seferin başlangıcına komuta etmiş ve Kutuzov'ça görevden alınmış olan Büyük Prens Konstantin Bayloviç atandı. Büyük Prens gelir gelmez Kutuzov'a Çar'ın ordularımızın gösterdiği zayıf başarılardan ve devinimin yavaş gelişmesinden hoşnutsuzluk duyduğunu bildirdi. Çar Hazretlerinin kendileri o günlerde orduya gelmek düşüncesindeydiler. Askerlik işinde olduğu deyin, saray işlerinde de deneyimler geçirmiş yaşlı bir adam olan Kutuzov, aynı yılın Ağustos ayında Çar'ın isteğine karşı başkomutan olarak seçilen veliaht ile büyük prensi ordudan uzaklaştıran, sonra gene Çar'ın istencine aykırı olarak yalnız kendi nüfusuna dayanıp Moskova'nın bırakılmasını öğütleyen Kutuzov, kendisi için artık her şeyin bittiğini, rolünü oynamış olduğunu ve nüfuzlu göründüğü halde elinde artık hiçbir güç kalmadığını anlamıştı. Oysa bunu belirten şey de yalnız saraylıların kendisine karşı olan tutumu değildi. Bir yandan da görüyordu ki içinde bir belirli rol oynadığı askeri devinim artık sona ermişti. Görevini artık yerine getirmişti. Öbür yandan yaşlanmış bedeninde fiziksel bir yorgunluk duyuyordu. Dinlenmeye çekilmesinin zorunlu bir şey olduğunu duyumsuyordu. 29 Kasım günü Kutuzov, Vilno'ya, kendi deyimiyle o eski güzel Vilnos'una gitti. Meslek yaşamında Vilno'da iki kez valilik yapmıştı. O zengin, o harap olmamış, sağlam kalmış Vilno'da, çoktandır yoksun kaldığı günlük yaşantı konforundan başka, eski dostları ile eski anılarına kavuşmuştu. Böylece askerlik ve devlet işleriyle ilgili bütün uğraşmaları bir yana bırakarak çevresinde kaynaşıp duran tutkuların kendisine huzur verdikleri oranda eskiden alıştığı o düzenli yaşantıya o deyin gömüldü ki artık olup bitenler, dahası daha sonra da dünyada ortaya çıkabilecek tarihsel olaylar onu hiç ilgilendirmiyor gibiydi. Kutuzov, Vilno'ya geldiği sırada onu kalacağı önceden kararlaştırılan şatonun kapısında Fransızların yolunu kesip onları mahvetmenin en ateşli yandaşlarından biri olan Çiçagov, düşmanı oyalamak için önce Yunanistan'a, sonra da Varşova'ya doğru manevra yapmak isteyen ama asıl buyrulan yere gitmeye bir türlü razı olmayan, bununla birlikte Çar'la konuşmalarında gösterdiği yüreklilikle ün kazanmış ve 1811 yılında barış anlaşması yapmak için Türkiye'ye gönderildiği vakit, daha önce oraya Kutuzov gönderildiği halde, barışın zaten yapılmış olduğu kanısına varan, Çar'ın karşısında da bu anlaşmayı yapma onurunun Kutuzov'un olduğunu açıkça belirttiğinden ötürü kendisini ona iyilik etmiş bir insan sayan Çiçagov karşıladı. Çiçagov sırtında denizci üniforması, şapkasını koltuğunun altına sıkıştırmış olarak Kutuzov'a denetleme raporu ile kentin anahtarını verdi. Daha önce Kutuzov'a yöneltilen suçlamalardan haberi vardı. Bu yüzden her durumunda gençlerin artık bunak saydıkları yaşlılara karşı gösterdikleri saygılı ama aynı zamanda alaylı ve küçümseyen ifade hemen göze çarpacak deyin kendini belli ediyordu. Kutuzov, Çiçagov'la konuşurken söz sırasında ona Borisov'da elinden alınmış olan sofra takımlarıyla dolu faytonların gene ele geçirildiğini ve kendisine geri verileceğini bildirdi. Haklı olduğunu her sözüyle kanıtlamak isteyen, bu yüzden de Kutuzov'un aynı kuşku içinde olduğunu sanan Çiçagov kıpkırmızı kesildi ve hemen ''Bunu üzerinde yemek yiyeceğim hiçbir şey kalmadığı belirtmek için söylüyorsunuz. Tam tersine ben, şölen vermek istediğiniz takdirde bile size her şeyi sağlayabilecek durumdayım.'' Kutuzov, insanı hemen etkileyen ince gülümseyişle omuzlarını kaldırıp yanıt verdi. Bunu yalnız size söylediğimi belirtmek için söyledim. Hepsi bu. Kutuzov Çar'ın üstüne büsbütün aykırı olarak orduların büyük kısmını Vilno'da durdurmuştu. Yakınlarının söylediğine göre Vilno'da bulunduğu bu süre fizik ve ruh gücü bakımından olağanüstü denecek ölçüde çökmüştü. Orduyla ilgili işlerle isteksizce uğraşıyor, her şeyi generallerine bırakıyor, çarı bekliyorum gerekçesiyle kendini dağınık bir yaşantıya bırakıyordu. Çar 7 Aralık günü Petersburg'dan yanına yaverlerini alarak Kont Tolstoy, Prens Bolkonski, Arakçeyev ve daha başkalarıyla birlikte yola çıkmış, 11 Aralık günü Vilno'ya varmış, kızaklı arabadan hiç inmeden doğrudan doğruya şatonun önüne gelmişti. Şatonun önünde şiddetli ayaza karşın sırtlarında tören üniformalarıyla yüzdeğin general ile kurmay subay duruyordu. Ayrıca Semyonovski alayından bir de onur kıtası vardı. Kanter içinde kalmış, bir troikayla şatoya çardan önce varan bir kurye, "Geliyor!" diye bağırmıştı. Konovnitz'in gelen haberi kapıcılara ayrılan küçük odada bekleyen Kutuzov'a iletmek için sofaya koştu. Bir dakika sonra yaşlının şişman, iri yarı bedenini gördü. Sırtında tam bir tören giysisi vardı. Göğsüne bütün nişanlarını takmıştı. Göbeğinin üzerinden gergince bağlanmış ve yanda fiyonkla düğmelenen nişan kurdelesi vardı. Sallana sallana kapıya çıkmıştı. Şapkasını düz olarak başına geçirip eldivenini aldı. Basamaklardan yan yan inip çara satmak için yazdığı raporu cebinden çıkardı. Bir konuşma, bir fısıldaşma oldu. Müthiş bir hızla uçar gibi giden bir troika daha geçti. Sonra bütün gözler içinde artık Çar ile Bolkonski'nin iyice göründüğü kızaklı arabaya çevrildi. Bütün bunlar 50 yıldır böyle şeylere alıştığı halde yaşlı generalin üzerinde önemli bir etki yaptı. Kuşkuyla çabuk çabuk kendine çekidüzen verdi. Başındaki şapkayı düzeltti. Gözlerini tam o sırada kızaktan inen çara doğru kaldırdı. Güç bulup dimdik konum aldı. Raporu sundu. Sonra karşısındakinin gözüne girmek istiyormuş duygusunu veren ölçülü sesiyle konuşmaya başladı. Çar Kutuzov'u tepeden tırnağa süzdü. Birden kaşlarını çattı. Ama hemen sonra duygularına egemen oldu. Yaklaştı ve kollarını açarak yaşlı generali kucakladı. Bu kucaklaşma Kutuzov üzerinde her zamanki etkiyi yapmıştı. Ruhunda gizlenen düşünceler yüzüne yansıdı ve bir anda gözlerinden yaşlar boşandı. Çar subaylarla selamlaştı. Semyonovski buyruk kıtasını selamladı. Sonra bir kez daha yaşlının elini sıkarak onunla birlikte şatoya girdi. Feldmarşal ile baş başa kaldıkları vakit Çar ona Fransızları izlemede bu deyin yavaş davranılmasından ve Krosnoye ile Berezina'da yapılmış olan yanlışlar yüzünden duyduğu bütün hoşnutsuzluğu açığa vurdu. Sonra ona sınırın öte yanında yapılacak savaşlar konusundaki düşüncelerini anlattı. Kutuzov ne karşı çıktı ne de herhangi bir düşünce ileri sürdü. Tıpkı 7 yıl önce Çar'ın Austerlitz alanında kendisine verdiği buyrukları dinlerken olduğu gibi uysal, donuk bir ifade vardı yüzünde. Kutuzov çalışma odasından çıkıp o hantal, salıntılı yürüyüşüyle başını öne eğmiş olarak salondan geçerken arkasından birinin sesini işitince durdu. "Ekselans?" Başını kaldırdı. Sonra üzerinde küçücük bir nesne bulunan gümüş tepsiyle karşısında duran Kont Tolstoy'un gözlerinin içine uzun uzun baktı. Kendisinden ne istediğini anlamıyor gibiydi. Birden anımsar gibi oldu. Tombul yüzü belirsiz bir gülümseyişle aydınlandı. Saygıyla eğilerek tepsinin üzerinde duranı aldı. Birinci dereceden Georgie nişanıydı bu. Ertesi gün Feldmarşal'in evinde Çar'ın da onurlandırdığı bir şölen, bir de balo verilmişti. Çar ona en yüksek saygıyı göstermişti. Ama Feldmarşal'den hoşnut olmadığını bilmeyen kimse kalmamıştı. Herkes ayıp olmasın diye gerektiği gibi davranıyor ve herkesten önce buna Çar'ın kendisi örnek oluyordu. Ama herkes biliyordu ki yaşlı general suçluydu ve artık hiçbir işe yaramıyordu. Kutuzov baloda Katerina devrinde yetişmiş olanlara özgü eski bir alışkanlıkla Çar balo salonuna girer girmez ganimet olarak alınmış sancakların onun ayakları dibine çevrilmesini buyurunca Çar hoşnutsuz bir tavırla yüzünü buruşturdu ve yakınındakilerin duyabileceği bir sesle "Yaşlı aktör" dedi. Çar'ın Kutuzov'a karşı duyduğu hoşnutsuzluk özellikle Vilno'da arttı. Çünkü Kutuzov'un yapılacak seferin önemini anlayamadığı ya da anlamak istemediği apaçıktı. Ertesi sabah Çar çevresinde toplanan subaylara "Siz yalnız Rusya'yı değil Avrupa'yı da kurtardınız" dedi. Savaşın daha bitmemiş olduğunu herkes işte o zaman anladı. Yalnız Kutuzov bunu anlamak istemiyor, Yeni bir savaşın Rusya'nın durumunu iyileştiremeyeceği gibi ün bakımından da ona bir şey katamayacağını, yalnızca içinde bulunulan koşulları kötüleştireceğini, kendisine kalırsa Rusya'nın bulunduğu o yüksek düzenden düşüp o dillere destan ününü azaltacağını açıkça söylüyordu. Çara yeniden asker toplamanın olanaksızlığını kanıtlamaya çalışıyor, başarısızlık olabileceğini ileri sürüyor, buna benzer şeylerden söz ediyordu. Bu tür bir ruh hali içinde bulunan Feld Mareşal, doğal olarak yapılacak savaş için yalnız bir engel ve devinimi durmadan geciktirecek bir fren olarak görülüyordu. Doğrudan doğruya onunla çatışmaktan kaçınmak için kendiliğinden bir çare bulundu. Bu çarede tıpkı Austerlitz'te seferin başlangıcında Barclay sağken olduğu gibi başkomutanı kuruntuya düşürmeden, onu tedirgin etmeden, dahası ona buna bildirmeden elindeki nüfusu yavaşça alıp onu çarın kendisine devretmekti. Genelkurmay bu amaçla yavaş yavaş baştan sona değiştirildi. Kutuzov'un kurmaydaki gerçek nüfuzu sıfıra indirildi. Bütün güç çara verildi. Toli, Konovnitsin, Yermolov hep başka görevlere atandılar. Feldmarşal'in gücünü yok getirmiş olduğunu, sağlık durumunun sarsıldığını açıktan açığa herkes söylüyordu. Yerini kendisinden sonra gelecek olana verebilmesi için sağlık bakımından zayıf olması gerekliydi. Gerçekten de sağlığı sarsılmıştı. Kutuzov gönüllü asker toplamak üzere Türkiye'den Petersburg'a nasıl doğal olarak kendiliğinden sessizce gelmiş, sonradan da vazgeçilmez bir komutan olduğu anlaşıldığı sırada nasıl ordunun başına geçmişse, şimdi de artık rolünü oynadıktan sonra onun yerine doğal olarak gürültüsüz patırtısız gösterişsiz bir davranışla herkesin istediği bir lider olarak ortaya çıkmıştı. 1812 savaşı Rus ulusunun gönlüne göre değerli, ulusal bir anlam taşımaktan başka, Avrupalı gözüyle bakılınca da ortaya çıkan apayrı bir anlam taşıyordu. Halklar batıdan doğruya doğru akın ettikten sonra bu akını bir başka akının izlemesi gerekiyordu şimdi. Bu yeni savaş için bir lider, Kutuzov'dan ayrı özelliklere sahip, ayrı bir bakış açısı olan ve bambaşka duygularla davranacak yeni bir lider gerekliydi. Rusların kurtulması ve ordunun korunması için Kutuzov nasıl vazgeçilmez bir insandıysa, 1. Alexander da halkların doğudan batıya doğru akınını ve sınırların yeniden çizilmesini sağlamak için aynı anlamda vazgeçilmez bir kişiydi. Avrupa, uluslararası denge, Napolyon gibi kavramları Kutuzov anlamıyordu. Onları anlayamazdı. Düşman yurttan kovulduktan, Rusya kurtarıldıktan, Rusya'nın onuru yüce basamağa ulaştırıldıktan sonra Rus ulusunun temsilcisi olarak, bir Rus olarak, daha doğrusu Rus yüreği taşıyan bir kişi olarak kendisi için yapılacak bir iş kalmıyordu. Halk savaşının simgesine ölmekten başka yapılacak hiçbir iş kalmamıştı artık. O da öldü. Pierre, tutsakken çektiği sıkıntıların ve fizik olarak katlandığı yoksunlukların bütün ağırlığını, çoğu zaman olduğu gibi ancak bu sıkıntılar, bu yoksunluklar sona erdikten sonra duyumsadı. Tutsaklıktan kurtulduktan sonra Orel'e geldiği vakit, gelişin 3. günü Kiev'e gitmeye hazırlanırken hastalandı. Orel'de tam 3 ay hasta yattı.